İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla yeniden karşınızdayız. İnşallah bugün de iyi bir örnek çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Geçen hafta Yusuf Ünal Bey ile birlikteydik. Okul öncesi eğitim çalışmaları, Boğaziçi Eğitim Hizmetleri şirketinin okul öncesi eğitim çalışmalarını Yusuf Bey'den dinliyorduk. Ama gerçekten çok geniş ve etraflı çalışmalar olduğunu gördük. Tek programda bitmedi. İnşallah bu hafta da Allah nasip ederse devam edeceğiz. Yusuf Ünal Bey ile birlikteyiz. Konuğumuz kendileri. Yine kaldığımız yerden özellikle okul öncesinde yapılan çalışmaları, özellikle felsefesini geçen hafta bize daha çok anlatmıştı Yusuf Bey. Şimdi sahada nerelerde, nasıl yapıyorlar, bunları nasıl uygulamaya dönüştürüyorlar? Bundan inşallah bizlere bahsedecek. Daha sonra da yine okul öncesiyle Boğaziçi Eğitim Merkezlerinin hizmetleri sınırlı değil. Bunun ötesinde okul öncesinde yetiştirdikleri çocukları, okul döneminde de birlikte oldukları bir organizasyonları, bir okul çalışmaları var. Bununla ilgili de Yusuf Ünal Bey'i inşallah dinlemiş olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum Yusuf abi. Teşekkür ederiz. Bir aradayız tekrar, inşallah sizlerle birlikte olacağız. Biz geçen hafta şöyle bir dinleyenlerimizin hani hatırlayabilmesi için 7 çok geç diye bir girmiştik. Böyle bir slogan vardı Türkiye'de, halen daha var. Siz de bize 3 yaşında, 6 yaşında ne tür evrelerden geçtiklerini çocukların ve bu dönemlerin çok hassas dönemler olduğunu, esas mayanın, temelin 7 yaşına kadar atıldığını büyük oranda bize anlatmıştınız ve bu noktada sizlerin geliştirmiş olduğunuz MultiBEM eğitim sisteminden bahsetmiştiniz ve bununla ilgili gerçekten Avrupa'da, Amerika'da bu işin öncüleri, dünyada kimler varsa oraların yoğun incelenmesi neticesinde ortaya çıkan bir eğitim sistemi, MultiBEM eğitim sistemi ve bu eğitim ilkelerini bize burada arz etmiştiniz. Evet, şimdi biz bu MultiBEM eğitim sistemi nerelerde uygulanıyor, nasıl uygulanıyor, buradan başlayabiliriz arzu ederseniz. Söz sizde Yusuf abi, buyurun.
Hoş bulduk diyorum. Öncelikle saygıdeğer dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. MultiBEM eğitim sistemi 3 ana unsurdan oluşuyor. Evet. Biz buna sacayak deriz. Köylerde eskiden üzerine bir yemek pişirmek için veya bir çaydanlık konulduğu zaman ateşin üzerine, onun üzerine konulurdu. O 3 sacayağın bir tanesi olmadığı zaman üzerine ne koyarsanız koyun, hiçbirisi üzerinde durmaz. Biz MultiBEM eğitim sisteminde öncelikle günlük yaşam becerileri dediğimiz, yani hayatın ta kendisi, çocuklara öğretiyoruz. İkincisi keşfediyoruz, icat noktasında gibi. Üçüncüsü ise değerler eğitimi paketimiz.
Bu yani, üç ana şey değil mi? Evet. İcat, keşfetmek, doğayla iç içe.
Doğayla iç içe.
Ve değerler eğitimi.
Değerler eğitimi paketi. Hı. Yani şimdi öncelikle günlük hayat becerilerine baktığımız zaman çocuk günlük yaşam içerisinde, hayat içerisinde, yani bir ayakkabı boyamasını, işte fermuarını 3 yaşındaki çocuk nasıl çekebilir, çantasını nasıl kapatabilir? Yani bu konuları çocuk öğretmenleriyle birebir yaşayarak, görerek öğreniyor. Ve bu anlamda da bununla ilgili olarak materyallerimiz de var. Yani bir ayakkabı bağlaması maketi vardır. Çocuklar orada kendi ayakkabılarının 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bağlamayı öğrenir. Kendi başına bu işi yaptığı zaman çocuk için büyük bir haz vardır burada. Yani bir şeyi başarabilme.
Evet.
Çocuk bunu görmüş olur ki ister istemez bu çocuğun diğer aktivitelerde de motivasyonunu sağlamış olur. Yani bu anlamda. Bununla beraber günlük yaşam becerileri içerisinde bizim kültür konularımız var. Yani kültür nedir? Yani bizim eskiden bugüne taşıdığımız değerlerimizdir aslında.
Evet.
Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde yaşıyoruz veyahut da bulunduğumuz dünya içerisinde yaşıyoruz.
Evet.
Yani diyelim ki şu anda radyomuz Üsküdar'da, Çamlıca'da.
Evet.
Yani diyelim ki okulumuz da Çamlıca'da olsun. Çocuk öncelikle bu kültür konuları içerisinde bir kere Çamlıca bölgesini tanıyacak. Daha sonra Üsküdar'ı tanıyacak. Daha sonra İstanbul'u tanıyacak. Yani bu tanıma sadece bir kuru bilgi olarak değil, coğrafi konum olarak değil. Yani çocuk burada neler yapılmış öncesinde, neler var, tarihi olarak atalarımızdan bize miras kalan unsurlar neler, bunları burada tek tek çocuklarla öğretmenler birebir gerektiğinde bu tarihi eserlerin bulunduğu yerlere geziler veyahut da bunun slaytı, filmi vesairesi ne bulunabiliyorsa görsel olarak mutlaka bunların hepsi çocuklarla birebir işleniyor. Daha sonra o ille ilgili olarak İstanbul için büyük bir zenginlik, tarihi ve kültürel miras anlamında. Tabii. Çocuklar bunları tamamen yaşıyorlar. Artı bununla beraber İstanbul'u tanıdılarsa Marmara bölgesini, Marmara bölgesiyle beraber tüm Türkiye'yi. Mesela en basit örnek, Aralık ayında genelde biz deriz ki konu olarak İç Anadolu bölgesini alalım ve Konya'yı alalım.
Değil mi?
Neden?
Evet.
Yani çünkü Aralık ayında aynı zamanda da Türk büyüklerini biz orada işleriz.
Değil mi? Mevlana,
Mevlana Hazretleri'ni işleriz. Çocuk o Konya ile beraber Mevlana Hazretleri'ni özdeşleştirmiş olur. Yani bu anlamda.
Evet.
Ve bu bizim için çocuğun hayatında unutulmaz bir unsur olur.
Evet.
Aynı zamanda çocuk bu benzerlikten dolayı Konya'nın o hafta içerisinde veya o ay içerisinde yöresel yemekleriyle ilgili olarak bilgileri görmüş olur. Okullarımızda aşçılarımız o yörenin yemeklerini pişirirler. Çocuklar o anlamda onları tatmış olur. Ve bu anlamda yani kültür anlamında yaşadığımız dünya ve çevreyle çocuklar birebir bu işi öğrenmenin zevkini almış olduğu da. Diğer türlü kuru bilgi çocuğa ne verirseniz verin bir şey ifade etmiyor. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki yani çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirin.
Evet.
Yani şimdi biz fanuslu insan yetiştirmiyoruz.
Evet.
Yani çocuklar bugünün dünyası bizim için çok farklı ama geleceğin dünyası artık çocuklar için küçük bir köy olacak.
Evet.
Ve herkes birbirini tanımış olacak.
Evet. İlk programda da söylemiştiniz. Yani çocuk merkezli düşünüyoruz biz her şeyi.
Evet.
Burada da bir ders anlatırken, bir konuyu işlerken evet o konuyu anlatan öğretmen muhakkak var ama çocuk da aktif. Yani çocuk edilgen değil, etkin bir durumda burada. Sürecin bir parçası, öğreneceği konunun bir parçası. İşte efendim muhakkak işin içerisinde bir aktivitede, bir programda yer alarak daha kalıcı bir öğrenmeyi sağlamış da oluyorsunuz tabii ki burada.
Yani çünkü çocuk burada rol model olarak öğretmenini görüyor.
Hı-hı.
Yani öğretmenin o işin içerisinde olduğunu gördüğü için siz ne kadar çok bilgi verirseniz verin.
Hı-hı.
Ne kadar çok farklı dokümantasyonlar çocuğa sunarsanız sunun. Örnek alacağı kişi bu işi yapmıyorsa bir şey ifade etmiyor. Yani öğretmen bu noktada bizim için en önemli unsur. Yani öğretmeni bununla ilgili bilgileri çocuklara hissederek gönülden anlatıyorsa gönülden gönül akış oluyor. Yani
tabii,
çocuklar
tabii,
anlamında.
Tabii.
Diğer türlü kuru bilginin hiçbir yani
kesinlikle.
Öğretmen yerine bilgisayar koyun veyahut da akıllı tahta koyun. Onlar anlasın. Hiçbir
belki,
şey ifade etmiyor. Önemli olan burada öğretmenin gönül dünyasının zenginliği noktasında. Ve biz buna önem veriyoruz. Özellikle öğretmenin yetişmesi noktasında, öğretmenlerin birebir bu işi algılamaları noktasında. Çünkü o biraz önce söylediğim günlük hayat becerileri veyahut da kültür konuları yani sıradan bir öğretmenin yapabileceği unsurlar değil.
Tabii. Yani öğretmenin de çok donanımlı olması lazım. Gönül dünyası zenginliği derken kıymetli dinleyenlerimiz belki ben Yusuf Bey müsaade ederseniz kısa bir giriş yapayım. Yani gönül dünyasının zenginliği derken hep böyle manevi şeyler aklımıza geliyor. Bu olmazsa olmaz. Çünkü özellikle değerler eğitimi diye vurguluyorsunuz. Değerler eğitimindeki en önemli faktör o kişiyi yapanın heyecanı, gönlü. Çok çok önemli bu. Bir büyüğümüz hatta sürekli söyler. Değerler eğitimi heyecan işidir, gönül işidir. Gönül ve heyecan olmadan bu değerlerin eğitimini yapmak çok zor ve mümkün değildir diye ifade ederler. Ama tabii Yusuf Bey bize burada birazdan daha da açacaktır bunu. Donanımlı olmasını öğretmenin. Yani şimdi diyelim bir Çamlıca'yı, bir Mevlana'yı tanıtacaksa, bunları Aralık ayına hem İç Anadolu'yu hem Mevlana hepsini bir araya getirecekse o altyapıya da sahip olması gerekiyor. Veyahut da efendim bir takım aktivitelerin içerisine onu sokacaksa öğretmende aktivite çeşitliliğinin bolca olması gerekiyor. Bize hocam bir hocamız anlatmıştı. Yani eğitimci bir balık avlayan kişiye benzer diye söylemişti. Balıkçıya benzer. Her balık için farklı olta ve yem vardır. İşte alabalığı yakalayacağınız şeyle hamsiyi yakalayacağınız olta da yem de farklıdır derdi. Biraz donanım derken bunu herhalde daha da kastetmiş oluyoruz. Burada dinleyicilerimizin aklında daha iyi yerleşsin diye bu girişi yapmış oldum. Yusuf Bey buyurun.
Tabii burada öğretmen her konuyla ilgili ciddi hazırlık yapmak zorunda.
Tabii.
Çünkü bu mevcut bir müfredat. Yardımcı kitaplarda yok.
Tabii.
Milli eğitim kitaplarında yok.
Evet.
Veyahut da şu anda okul öncesiyle ilgili yayınlanan dergilerde veyahut da diğer etkinlik kitaplarında da yok çünkü. Hı-hı. Bu bizim kendimize has bir çalışma olduğundan dolayı öğretmen bunları birebir hazırlamak zorunda. Hazırlamadığı zaman öğrencinin karşısına çıktığı zaman çok bir şey ifade etmeyeceğini bildiğinden dolayı sürekli öğretmenimiz de kendini yenilemiş oluyor bu konuda.
Evet.
Mesela diyelim ki bizim Türkiye'yi tanıma konusunda özel olarak geliştirdiğimiz bir Türkiye haritası var. İşte Konya'yı açtığı zaman Mevlana Hazretleri çıkar orada. İşte İstanbul'la ilgili tarihi mekanlar veyahut da Erzurum'la ilgili, Urfa ile ilgili. Yani bu anlamda kendimize has geliştirdiğimiz materyallerin olması öğretmene bir anlamda kolaylık sağlıyor. Aynı şekilde dünya ile ilgili de. Yani çocuk Türkiye'yi tanımakla kalmıyor. Türkiye'nin etrafında neler var? Hangi ülkeler var? Yani işte üç tarafı deniz diyoruz ama çocuğa bunu göstermek gerekiyor. Üç tarafı deniz.
Evet. O
dünya haritası içerisinde onu göstermek gerekiyor. Bu anlamda da yine aynı şekilde bir dünya haritamız var. Yani sınıflarda özel olarak hazırlanmış çocuklar anlamında.
Biz hep siyasi harita, işte fiziki harita, coğrafi harita filan hep böyle biliriz. Belki değerlere göre veya yani, aktivitelere göre bir harita.
Aktivitelere göre. Yani evet. Çocukların anlayabileceği. İşte diyelim ki hayvanlar konusunu işliyorsanız, evet. Bitkiler ve hayvanlar konusunu işliyorsanız bu noktada. Diyelim ki işte dünyada, diyelim ki Orta Asya'da ne tür hayvanlar var? Yani çocuklar bunu bilmeli. Veya Türkiye'de hangi bölgede hangi hayvan yaşıyor? Veya
o haritayı kullanıyoruz.
Hangi bitki var? Yani diyelim ki sadece işte çocuklar işte Türkiye'de çok fazla hayvan çeşidi, çok güzel bitkiler vesaireler vardır. Çok güzel çiçekler vardır. Çok işte ağaçlar vardır, maki ormanları vardır. Şunlar. Ama bunları nerede örneklerini göstererek yani çocuklara bunu yaptırdığımız zaman verimimiz daha fazla.
Evet,
yani bu anlamda ve özellikle kültür konuları içerisinde yani yaşadığımız dünya ve evren yani çocuk bunu da bilmeli. Dünyanın dışında farklı alemlerin olduğunu da bilmeli. Yani yavaş yavaş biz bunu okul öncesinde bunun temellerini atıyoruz.
Tabii.
Yani diğer türlü bunu soyut bir bilgi olarak verdiğimiz zaman bir şey ifade etmiyor. Zaten okul öncesinde soyut bilgi çok anlamsız bir bilgi.
Tabii kesinlikle.
Yani çocuğa göreceği şeyleri anlayabileceği somut bilgileri vermek gerekiyor.
Dokunabileceği, görebileceği, evet.
Bu anlamda somut bilgileri vermek gerekiyor. Gibi. Yoksa diğer türlü çocuğa sadece anlatmış olursunuz. Çok fazla bir şey ifade etmemiş olur. Yine bu konuyla ilgili olarak keşfediyorum dersi var. Yani özellikle çocuklara. Yani çocuklar doğayla iç içe olmak zorunda bizim programımıza.
Tabii,
yani işte çam kozalaklarını toplasın. Bir önceki programımızda söylemiştik. Yani ceviz yaprağından kına yapmak.
Değil
veya
mi?
Ceviz kabuğunu kırıp içerisindeki o mükemmel yapıyla Allah'ın varlığına bildiğine ulaşması lazım. O narın suyunu çıkartması lazım. Portakalla ilgili olarak lahana veya turp. Yani o turpun yetişme tarzı, havucun yetişme tarzını çocuk görmesi lazım.
Tabii.
Yani görmediği zaman sadece manavdan veya marketten sebze alıyor konumuna düşüyoruz. Yani çocuklara bir şey anlatırken. Yani o zaman çocuklarımız ne oluyor? Hayattan kopuk, dünyadan kopuk insanlar ve nesiller yetişmeye başladı maalesef.
Ya maalesef gerçekten.
Yani işte bir havucun toprağın altında yetişip yetişmediğini bile... Yani insanlarımız artık çocuklarımıza
kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani keşke bu imkanlar daha geniş olsa. Keşke sizler gibi kuruluşların böyle yazın özellikle muhakkak vardır ama daha böyle farklı sosyal tesislerde çocukları kreşinize gelemeyen çocuklar vardır ama onların doğayla tabiatla bir haftada olsa buluşabileceği paket programlar olsa. Bunu şeyde gördüm ben Avrupa'da özellikle kilise teşkilatları. Hocam siz de görmüşsünüzdür belki. Yaz kampları düzenliyorlar. Doğa ile iç içe diye, doğa kampları falan diye söyleniyor. Çocuklar keçileri görüyor. İşte efendim tamamen tabiatla temas halindeler. Yumurtaların tavuklarını topluyorlar falan. Çok orijinal bir şey. Çünkü gerçekten apartmanlarda çocuklar yetişiyor. İşte bir rezidansın 15. katında 20 yaşına geliyor bu insan. Yani bunun doğayla temas ettiği, yani asfalta da basıp gidiyorsa hocam hep kaldırımlardan falan toprakla temas ettiği şey çok sınırlı yani. Ama bu küçük yaşlardan bu duyguyu aldığı zaman insan yetişince de o ortamları arıyor, buluyor, gidiyor. Daha çok çevreci, tabiat merkezli bir insan haline dönüşebiliyor. Çok önemli bu açıdan.
Yani doğayla iç içe olan bir çocukla apartman arasında yetişen bir çocuğun sinir yapılarını bir incelediğiniz zaman çok farklı olduğunu görürsünüz. Kesinlikle. Birisi tamamen doğayla iç içe olan, toprakla temas etmiş, çamurla iç içe olan bir çocuk veyahut da ağaca dokunmuş, ağaca tırmanmış, birisi bir yeri yaralanmış vesaire. Bir çocuğun mutluluğu, stresine baktığınız zaman çok azdır, mutluluğu çok fazladır. Ama dört duvar arasında, işte beton yığınları arasında yetişen çocuklarda sürekli stres bombası gibi her an patlayacak.
Kesinlikle,
yani
kesinlikle.
Çocukların sinir küpleri de bu anlamda boşalmış oluyor. Diğer türlü tam tersi.
Kim bilir hocam, başka duyguları da yani onların tam gelişmiyordur. Yani bir merhamet, bir affedicilik, pek çok duygu istenilen kıvamı bulmuyordur. Yani doğayla iç içe büyümeyen bir insanda. Özgüven, cesaret belki. Evet.
Yani
evet.
Bu noktada yine aynı şekilde kültür konuları içerisinde çocuklara hayvanlar. Yani çocuklar en çok işte İstanbul gibi bir şehirde atı merak eder. İşte çocuklara biz bu atın özelliklerini, ondan sonra en çok duydukları nedir? Kedidir.
Evet.
Yani
evet, evet.
Kedi, ondan sonra işte kelebek. Bunların yapılarını çocuklara birebir anlatma. İşte diyelim ki at konusu işleniyorsa bu çocukları biz at biniciliğine götürürüz. Yani çocuklar orada atı severler. Ve şeker verdiği zaman ata en çok şekeri sever ve çocuklar da okşarlar. Yani evet, o anda birebir temas sağladığınız zaman bu işte başarılı olabiliyoruz yine aynı şekilde. Ve bunun dışında da bizim belki de bu günlük yaşam ve keşfediyorum dersinin yani bir çember düşündüğümüz zaman en son halkası değerler eğitimi.
Evet.
Yani belki bu boyutta de, hani, yani her ikisini de kapsayan yani hem günlük hayat becerileri içerisinde hem de keşfediyorum doğayla çocuğu iç içe bulundurmamızdaki nokta nedir? Çocuğa bir tefekkür unsuru sağlamaktır.
Tamam.
Yani etrafına baktığı zaman etrafındaki konu diğer tabiattaki farklı mecralara baktığı zaman buradan bir yaratıcının olduğunu hissetme boyusunu burada aşılamaya çalışıyoruz aslında.
Evet.
Yani çocuğa direkt olarak Allah vardır desek de bir şey ifade etmiyor ama çocuk bunların kendi başına olamayacağını oradaki baktığı zaman görmesi lazım.
Tabii.
İşte biz bu aslında biraz önce saydığım işte günlük yaşam becerileri dediğimiz, kültür konuları dediğimiz, bitkiler dediğimiz, hayvanlar dediğimiz ve hepsinden önemlisi işte keşfediyorum deneyler vesaireler, bütün bunların sonucunda hepsini böyle sarmalayan bir değerler eğitimi.
Evet.
Programımız var. Yani esas yani, unsur
çocuklara
bu.
Çocuklara bu kadar harikuladeliğin, bu kadar güzelliğin, inceliğin bir yaratanı var, bir yaratıcısı var.
Evet.
Oraya götürmeye çalışıyoruz aslında bunların hepsi Rabbimizi öğretmek için değil mi hocam?
Kesinlikle.
Geliştirdiğimiz yeni yöntemler. Hani biraz önce dediniz ya Hazreti Ali Efendimiz çocukları kendi çağlarına değil yaşayacakları çağlara göre yetiştirin diye. Bu yaşayacakları çağlar için Allah'ı öğretmede bulunan yeni yöntemler, metotlar olarak bakabiliriz biz bu işe. Evet.
Değerler eğitimi konusuna girmeden önce Hazreti Mevlana Mesnevisinde değer nedir diye bir soru sorar ve şöyle cevaplar. Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek daha değerlidir.
Evet. Eyvallah.
En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine şükreden insan daha değerlidir.
Çok güzel.
Bu insan sadece bedenini değil, canını da beslemiştir. Önce yok olmuş, sonra başak vermiştir.
Evet.
Yani bizim değerlerden kastımız bu.
Evet.
Aslında değerler eğitimi denilince ülkemizde biraz daha farklı anlaşılıyor. Yani aslında değerler eğitimi noktasında 1995 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Yaşayan Değerler Programı diye bir program oluşturulmuş. UNESCO tarafından da yaklaşık 50 ülkede uygulanmaya başlanmış. Daha sonra diğer ülkelere de yayılmış ve ülkemize de aynı şekilde gelmiş. Halbuki biz burada değerler eğitiminden kastımız bizim biz yapan öz değerlerimiz, bir paket programı. Evet. Yani Mevlana'nın dediği gibi o canı beslemek.
Evet.
Ve o unsuru güzel bir şekilde ortaya koyabilmektir. Yani bizim burada değerler eğitimi bir paket programı. Ve bu paket programı içerisinde Kur'an-ı Kerim, siyer, peygamberimizin güzel sözleri, adab-ı muaşeret dediğimiz konular, çocuklarla ilgili olarak, peygamberler tarihi gibi konuları, yani bu anlamda çocuklara vermek ve bunların kişiliğini bu şekilde oluşmasına katkı sağlamak. Yani evet. Esas değerler eğitimi paketi dediğimiz konu bu. Evet. Yani diğer türlü sorumluluk, zaten bunları verirken siz çocuğa o sorumluluğu da vereceksiniz. Özgüveni de vereceksiniz. Paylaşmayı da zaten vereceksiniz.
Tabii.
Ama burada esas olan şudur. Yani şimdi bizim okul öncesiyle ilgili olarak en büyük yaşadığımız problemlerden birisi şu. Çocuğun gelişim boyutuna bakılmadan işte 3-6 yaş grubunda çocuğa paylaşmayı da verelim. Çocuğa sorumluluğu da verelim. Çocuğa şükretmeyi de verelim. Çocuğa şunu da. Yani siz bir önceki programda yani anne babalar kendi yaşamadıkları veya kendi arzu ettikleri şeyleri çocuklarında görmek istiyorlar. Biz de orada demiştik yani çocuklar robot değil.
Evet.
Yani çocuklar her şeyi alabilirler ancak çocuğun gelişimine uygun olan şeyleri daha rahat alırlar.
Yani bir sıralama olması lazım.
Yani
değil mi?
Evet. Şimdi diyelim ki 6 yaşında çocuğa vermeniz gereken bir konuyu 7 yaşında verseniz evet. bir şey ifade etmez.
Evet.
Tam
evet.
tersi 7 yaşında vermeniz gereken bir konuyu da çocuğun kişiliğini ve karakterini oluşmasında etki edecek bir konuyu da 7 yaşındaki bir vermeniz gereken bir konuyu 6 yaşında vermeye kalkarsanız o da zararlı.
Evet. Yani çocuğun yani, evet muhallebi yiyebilecek kıvamda çocuğa baklava yedirmeyelim mi diyorsunuz hocam?
Evet. Evet. Yani biz bu anlamda yani özellikle şu anda 50 ilde 128 tane kuruma danışmanlık yapıyoruz.
Çok güzel. Maşallah.
Yani bunların her birisi bulundukları illerde yani şu anda önümüzdeki dönem bu 70'e çıkacak Allah nasip ederse il olarak danışmanlık İnşallah. Boyutunda 128 tane kurumda ve bu kurumların hepsi bulundukları illerde, ilçelerde yani parmakla gösterilen kurumlar, başarılı kurumlar. Yani çocuğun bir kere hepsinden önemlisi psikolojisine, pedagojisine uygun eğitim veriliyor.
Evet.
Yani şimdi bazen öyle konular çocuklara öğretilmeye çalışılıyor ki hepimiz bazen duyduğumuz zaman kulaklarımızı tıkamak istiyoruz. Yani bu da mı verilir boyutunda? Tam tersi biz çocuklarımızı severek, çocuklarımız bunu canı gönülden isteyerek, yani toprakla, tabiatla iç içe olarak bu konuları aldıkları zaman temel çok sağlam oluşmuş oluyor. Sağlam olmayan bir bina en ufacık bir sallantıda yerle bir olması
evet.
yani kaçınılmaz.
Çocuğun çocuk olduğunu göz ardı etmiyorsunuz bu 50 ildeki kurumlarda da en
evet,
azından
hepsinde.
En temel nokta
yani,
bu.
Yani bizim evet. bu noktada danışmanlık yaptığımız kurumlarda önceliğimiz şu. Yani biz geleceğin şahsiyetli ve güzel ahlaklı insanların yetiştirmek için bu kurumları açıyorsanız açın diyoruz.
Yoksa bir bilgi bombardımanı
öyle bir,
değil sadece mesela.
Öyle bir bilgi bombardımanı yapan kurumlara da danışmanlık yapmıyoruz zaten. Yani
evet.
bu anlamda. Çünkü biz çocuklarımızın içinde bir kaynak var, bir cevher var. Yani bu cevheri nasıl ortaya çıkartabiliriz? Ve hepsinden önemlisi şunu da diyoruz. Bir anne olamayız ama annenin şefkatini göstermek zorundayız çocuklara.
Evet, çok güzel.
Yani çünkü siz o şefkati, o merhameti göstermezseniz çocuğa dışarıda o merhameti, o şefkati gösterecek o kadar çok unsur var ki. Yani 6 yaşındaki çocuğu bile sizden alabilecek
tabii,
unsurlar var.
Tabii. Ve o çocuğu gönlü o tarafa kayıyor. İlgi ve şefkat gördüğü tarafa kayıyor çocuğun gönlü.
Ve bizim bu kurumlarımızda özellikle İstanbul'daki kurumlarımızda şöyle bir şeyimiz var. Bir kere bizim kurumlarımızın hepsi müstakil kurumlar. Yani bahçesi olan. Yani çocuk servisten indiği zaman toprakla buluşabileceği bir unsur var. Yani çocuk bahçeye...
Bir apartman dairesi değil yani.
Hayır, bir
bahçe,
apartman
müstakil.
Dairesi olarak böyle bir
evet.
şeyimiz yok biz.
Evet.
Yani mümkün olduğunca da müstakil, büyük bahçeli yerlerimiz var. Yani işte büyük bahçeli olan yerlerimizde ağaçlarımız, hobi bahçeleri, ondan sonra daha ilerisi. Yani çocuk İşte sabah okula geldiği zaman öğretmenleriyle beraber gidip kümesten yumurtaları alıp sabah kahvaltısını öğretmenleriyle eşliğinde beraber o yumurtadan omlet yapıyorlar.
Çok güzel. Harika.
Veyahut da işte şu anda tam mevsimi işte koyun kuzu ilişkisi. Yani çocuk sabah geldiği zaman öğretmeniyle beraber gidiyor işte diyelim ki
kuzuları seviyor.
Keçileri seviyor. Evet, yani evet. Bu anlamda yani güzel böyle müstakil işte laleler. Lale zamanı İstanbul'da. Şimdi her kurumumuzda çocuğun kendine ait bir lale soğanı vardır. Şu anda hepsi filizleniyordur. Hepsinin ismi yazılıdır. Evet. Yani onu ekmişlerdir ve şu anda onu öğretmenleriyle beraber toprakla iç içe olduğu için evet. ve müstakil bir yapı içerisinde midalar müstakil olduğu zaman çocuk o anı gelecekte hatırlayacak. Yani nedir? İşte ben işte X anaokulundaydım. Böyle bir şeyim vardı. İşte falan kümesten tavuktan yumurta aldık veya kuzuları keçileri sevdik boyutunda.
Tabii. Bu çocuklar yani, evet gerçekten hem çok şanslı hem geleceğimiz adına çok sevindirici. Böyle yetişen çocukların yaşayacağı ve yöneteceği ülke daha güzel olacaktır Allah'ın
izniyle. Yani burada tabii çocuklar her şeyi gördükleri için biraz daha sorgulama kabiliyetleri daha fazla gelişiyor. Evet. Yani iç içe yani işte tabiatla iç içe doğayla iç içe. Yani bu noktada çocuklarımızın ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bazen bize şu tip sorular geliyor. İşte siz X ekolünün okulu musunuz? Hayır, biz kendi ekolümüzün okuluyuz.
Evet, evet.
Yani işte yabancı bir menşeli yapının mı
bu
diyelim
çok
ki
meşhur zaten
meşhur
onlar.
Olan kurumlar var. Evet. Biz de diyoruz ki hayır, biz Boğaziçi Eğitim Kurumları okul öncesi bir ekoldür Türkiye'de evet. şu anda. Çok yani güzel. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 19 yıldır zaten bu işi yapıyoruz. Maşallah. Ve 19 yıl içerisinde bir ekol haline geldi kurumlarımız. Ve şu anda da İstanbul'da da yani parmakla gösterilebilecek kurumlarımız var. Yani bizzat Boğaziçi olarak kendi yaptığımız, işlettiğimiz kurumlarımız var. Ve danışmanlığını yaptığımız kurumlar var. İşte Çamlıca'da Gül Ağacı Anaokulumuz var.
Evet, evet.
Üsküdar'da Sultantepe Anaokulumuz var. Evet. Ümraniye'de Altınkoza Anaokulumuz var.
Çok güzel.
Yani
evet.
Erenköy'de Erenköşk Anaokulumuz var. Yani Anadolu Avrupa yakasında yine değişik kurumlarımız var aynı Tabii. şekilde. Yani bu anlamda çocuklarımızın güzel şahsiyetli insanlar olarak yetişmesinde gayret eden, gönül birliği yapmış insanların oluşturduğu bir yapı var esasında evet, burada.
Çok çok önemli, çok büyük bir boşluk bu Türkiye'de ve çok anlamlı ve önemli bir katkı buraya sağlamış oluyorsunuz. Gerçekten bütün efendim dinleyicilerimiz, Türk halkı adına biz size buradan teşekkür ediyoruz. Bunlar gelecek neslin sağlıklı yetişmesi uğrunda yapılan çok önemli fedakarlıklar, çok önemli ciddi adımlar olarak görüyoruz biz bunları. Peki Yusuf Hocam, bu çocukları diyelim okul öncesi önemli bir evre. Bir de bunların okul dönemi var. Hep okul öncesi diyoruz.
Evet.
7 çok geç diyoruz ama yine 7'den sonra da yapılacak çok iş var tabii ki. O noktada nasıl yönlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Okul dönemiyle ilgili çalışmalar ne durumda acaba? Onlarla ilgili de bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz. Yani biz size 6 yaşına kadar çocuğumuzu verdik. Sonra sizinle beraber devam edebileceğiz mi? Yoksa o kadar mı bu yolculuk?
Şimdi bizimle okul öncesinden sonra ilkokul boyutu ve ortaokul boyutunda da devam edebileceğimiz bir sistemimiz var.
Çok güzel.
Okul öncesiyle ilgili bir cümle ilave ettikten sonra ilkokul boyutuna geçmek isterim. Yani bu boyutta biz özellikle şunu ilave ediyoruz, velilerimize söylüyoruz. Sevgi ve şefkatin evrensel, milli ve manevi değerlerle bütünleştiği bir eğitim ve öğretim. Yani eğitim ve öğretimi birbirinden ayırmıyoruz okul öncesinde de. Ama eğitim öncelikli.
Evet.
Yani bu anlamda bunun alttan aldığımız öğrencimizi ilkokul birinci sınıfta zaten yine aynı eğitim programıyla çocuklarımızı devam ettiriyoruz. Ancak ilkokulda bizim 5 ana unsurumuz var. Yani bu eğitim sisteminin düzgün ve sağlıklı yürüyebilmesi için. Birincisi değerler eğitimi, ikincisi dil eğitimi yani yabancı dil eğitimi, İngilizce eğitimi anlamında söylüyorum bunu. Akademik eğitim olarak yine aynı şekilde rehberlik sistemimiz var çok ciddi anlamda ve ölçme ve değerlendirme olmak üzere 5 ana unsurdan oluşuyor bizim.
Burada 5'li bir sac ayağı var.
Evet. Bir öncekinde 3'lüydü. Burada 5'li.
Çünkü burada daha da teferruatlanıyor
daha
işler.
Daha teferruatlı. Değerler eğitimi paketimiz okul öncesindeki eğitim paketimizden daha gelişmiş boyutta. Yani çocuklarımızın ilgi alanları daha da gelişmiş oluyor ve bir takım konuları somuttan soyuta daha rahat anlamaları mümkün olduğu için konular ona göre yeniden dizayn edilmiş oluyor. İngilizce eğitimi noktasında ise yani ciddi anlamda biz çocukların yabancı dil öğrenmesini arzu ediyoruz. Hı hı. Ve konuşmalarını da arzu ediyoruz. Ama yabancı dil öğrendikleri zaman çocukların ne konuşacağı bizim için önemlidir. Hı. Yani evet. Ne konuştuğu önemlidir. Yani hı. Bu anlamda. Yani, çünkü herkes yani yabancı dil öğretmeye gayret ediyor. Hı hı. Ama o yabancı dil öğrettiği zaman ne konuştuğuna bir de bakmak lazım. Neyi öğrendiğine bir bakmak lazım. Hı. Yani bu anlamda biz çocuklarımızın biraz önce bahsettiğim değerler eğitimi veya kültürel mirasımızla ilgili olan konulardan yabancı olan konulara sahip konuları konuşması anlamında söylemiyorum. Yani benim kendi kültürümü de konuşabilecek bir dil eğitimine sahip
yani
olsun.
Ona göre materyal, ona göre hoca değil mi? Çünkü yabancı dili biz hep farklı kaynaklardan aynı zamanda dil eğitimiyle birlikte o yabancıların kültürünü de almış oluyoruz esasında. Böyle bir şey var maalesef Türkiye'de. Siz bu noktada daha seçici davranıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani biz dil öğreniyor da bu çocuk bu dili nasıl, hangi kaynaktan öğreniyor, ne öğreniyor? Çünkü dille beraber pek çok şey geliyor size yani. Dilini öğrendiğiniz insanların kültürünü öğreniyorsunuz. Bazen benimsiyorsunuz. Sizde kalıcı olabiliyor bu. O açıdan biz biraz daha milli bir dil eğitimi mi diyelim hocam. Yani, bilmiyorum doğru mu ifade
yani
ettim ama.
Yani şöyle, dil kültürüyle beraber gelir.
Evet, evet.
Yani biz çocuklarımıza o kültür süzgecini çok dikkatli eliyoruz.
Güzel, çok güzel.
Yani çünkü
bu önemli
bir takım konular. Yani dil öğretimi anlamında, kültürel anlamda çocuklara çok rahat, özellikle bu yaş grubunda verilen konular. Yani biz bunları belli bir süzgeçten geçiriyoruz. Eğitim komisyonlarımız tarafından ve buna göre bir eğitim sistemi yapılandırmış durumdayız. Özellikle dil eğitimi konusunda yerli ve yabancı öğretmenlerimiz var. Ve bizim öğretmen konusunda diğer sınıf, branş öğretmenleri içinde geçerli olan bir sistemimiz var. Biz yeni olan arkadaşlarımızı bu anlamda direkt sınıfa sokmuyoruz. Çünkü bu noktada arkadaşlarımızın tecrübe ve birikimlerini daha tecrübeli arkadaşların yanında edinmelerini istiyoruz.
Bir staj dönemi belki.
Bir staj dönemi gibi. Yani birinci sınıfı okutmayan bir öğretmenimize birinci sınıfı biz vermiyoruz. İkinci sınıfı okutmayan bir öğretmene yine ikinci sınıfı vermiyoruz. Üçüncü sınıf aynı şekilde. Çünkü o tecrübeyi edinmemişse zaman zaman ne kadar bilgili ve donanımlı da olsa zaman zaman öğrenciler karşısında sıkıntılar yaşayabiliyor arkadaşlar.
Bir de öğrencilere de yazık oluyor değil mi hocam? Evet, deneme yani, tahtası, onun deneme tecrübesini, tahtası, acemiliğini attığı
yani
bir grup oluyor.
Yani orada biz öğrencilerimizin üzerinde yeni arkadaşlarımızın evet, çok mümkün olduğunca daha tecrübeli arkadaşlarımızla beraber sınıflara sokarak tecrübe edinmelerini sağlıyoruz.
Hocam ve bu arada okulun adını da söylerseniz.
Okulumuz Özel Hacı Badem İlkokulu ve Ortaokulu.
Tamam. Yani şu anda bizim Boğaziçi Eğitim Hizmetleri'nin okul öncesinden sonraki ikinci adımı Hacı Badem Kolejleri diye.
Şu anda Hacı Badem'de ilk ve ana sınıfı ilkokul ve ortaokul. Şu anda Çamlıca'da yeni bir şubemizi açıyoruz. Bu yıl 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Burada da ana sınıfı ve ilkokul birden dörde kadar olan bölümü inşallah faaliyete geçmiş olacak. Yani biz burada çocuklarımızın akademik anlamda da her türlü bilgi ve birikimi almalarını istiyoruz. Ve bu noktada da yani genel anlamda herkesin söylediği bir şey var. Eğitim sistemi var. İşte zenginleştirilmiş eğitim programı.
Evet.
Yani bunun yerine biz biraz daha yani çocuklarımızın birikimlerini daha kalıcı hale getirmek için farklı etkinlikler yapıyoruz. İlave dersler koyuyoruz. Yani gerekli yasal izinleri aldıktan sonra ilave derslerimiz var. Yani bunlardaki amaç nedir? Bir kere temel dersler vardır okullarda. Yani birinci ilk öğretimde işte Türkçe, matematik gibi veyahut da hayat bilgisi, sosyal fen gibi. Yani biz bunları biraz daha farklı ilave derslerle çocukların tekrar multibem şeyine dönersek, işte diyelim ki birinci, ikinci sınıflarda biz keşfediyorum dersini buraya koyuyoruz.
Çok güzel.
3 ve 4'te ise icatlar dersini koyuyoruz. Yani çocuklar icat ve deneylerle bir takım konuları görerek nasıl olduğunu burada tecrübe edinmezseler ileride zaten tecrübe edinemiyorlar. Yani maalesef çocuklarımız ortaokula geçtikten sonra bir sınav heyecanı başlıyor çocuklarda. Yani işte iyi bir Anadolu Lisesi veya iyi bir fen lisesi gibi.
Evet, evet.
Yani önemli olan ilkokul boyutunda çocuğun alabileceği hem değerli eğitim anlamında hem de yabancı dil anlamında hem de akademik olarak alabilecekleri eğitimi biz burada maksimum vermeye çalışıyoruz. Ve şunu diyoruz ki biz çocuklarımız bizim değerli eğitimi noktasında biz çok iddialıyız.
Çok güzel.
Özellikle İngilizce boyutunda daha da iddialıyız. Çok yani güzel. Şey olarak.
Evet.
Bununla beraber akademik eğitim boyutunda da diyoruz ki bizim öğrencilerimiz yani İstanbul ve Türkiye ortalamasının altında olması mümkün değil diyoruz. Yani bu anlamda da biz kendimizi zaman zaman check ettiriyoruz dışarıdan. Yani bağımsız kuruluşlara öğrencilerimizin akademik bilgilerini bu aynı anda hem çocuklar ne öğrenmişler, ne öğrenmeleri gerekiyordu, ne öğrenmişler. Öğretmenimiz de ne öğretmesi gerekiyordu, ne öğretmiş.
Tabii.
Yani bu ikisini aynı anda test etmediğiniz zaman biz çok iyiyiz. Kime göre çok iyiyiz?
Ölçmediğiniz veri
hiçbir zaman sizin değildir.
Değer ifade etmiyor.
Yani kontrol etmediğiniz, ölçmediğiniz, değerlendirmediğiniz hiçbir veri sizin olmuyor.
Evet,
yani bu anlamda. Ve bu anlamda biz özellikle bu zenginleştirilmiş eğitim programına farklı uygulamalarla beraber biz de çocuklarımızın yetenek alanlarını geliştiriyoruz. Yani her çocuğun kabiliyeti, bir önceki programda Allah kimseyi kabiliyetsiz yaratmamış demiştik.
Evet, söylemiştiniz.
Yani
aynen.
Burada da aynı şekilde yani çocuklarımızın kabiliyetini daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye bir altyapı oluşturduk. Ve çocukların bu anlamdaki kabiliyetleri sportif veyahut da kültürel anlamda neler varsa yani çocuklarımızın bu alanda kabiliyetlerini biraz daha geliştirici faaliyetler yapıyoruz.
Çok güzel.
Ve yine aynı şekilde rehberlik çalışmaları,
rehberlik
psikolojik danışmanlık dediğimiz çalışmalar. Yani öğrencinin gelişimi için en önemli unsurlardan birisidir. Yani bir yaygın kanaat var. Yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani problemli olan çocuklar rehberlik servisine gider. Tam
ya,
tersi.
Maalesef. Onun yani, için hocam hatta çekiniyor insanlar.
Evet.
Rehberlik servisi veya bir psikolog falan dediğiniz ya ben deli miyim diyor bazıları
yani,
hatta.
İşte yani evet. Biz o kanaati kırmak için yani çocuklarımızın rehberlik servisiyle çok iyi olsun çok kötü olsun hiç fark etmiyor. Yani şey olarak.
Evet.
Yani bütün çocuklarımız rehberlik servisiyle görüşme saatleri ve günleri vardır. Yani bu anlamda. Velilerimizin de aynı şekilde.
O
yani
şeyi de illa, yıkıyorsunuz böyle.
Evet yani,
yani
çünkü çok iyi, çok kötü. Böyle bir ayrım yok aslında. Yani Allah'ın bir kulu.
İyi olanın daha iyi olmak için. Değil mi hocam?
Yani
azıcık ortada olanın biraz daha iyi olmak için bu tür rehberlik servislerine yakın temasta olması çok faydalı.
Yani kesinlikle. Yani çocuklar bu anlamda bu kez kendilerine olan güven de daha fazla artmış oluyor.
Tabii.
Bilgi ve birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmaları daha kolay oluyor. Yani en ufacık bir problemde ağlamıyorlar, küsmüyorlar. İlkokul çocuğu çok fazla küser, ağlar vesaire.
Tabii.
Yani bu anlamda biraz daha kendilerine olan özgüvenleri biraz daha gelişmiş oluyor. Bununla beraber ölçme değerlendirme sistemi var. Çocuklarımızın senenin başından senenin sonuna kadar yapacağı her türlü akademik çalışmaların tamamı aylık olarak ölçülür. Yani senenin başında bir çocuğumuz bizde kaç kelime okuyordu okuma hızı olarak. Senenin sonunda kaç kelime okumuş bunların tamamı bilgi ve dokümantasyon olarak bizde mevcuttur. Çocuğun gelişimini akademik olarak her ay takip ederiz. Bu anlamda. Ayrıca tarama çalışmaları yaparız bu anlamda. Sosyal beceri kazandırma anlamında, akademik kazanımlar anlamında, ülke ve dünya kültürünü tanıma anlamında çocuklarımıza bir takım tarama çalışmaları yaparız. Yani biz bu çocukların yaşlarına uygun eğitim vermiş miyiz, vermemiş miyiz?
Evet.
Yani bu anlamda çocukların gelişimiyle ilgili olarak Özel Acıbadem İlkokulu, Ortaokulunda yani çocukların birebir alması gereken her türlü eğitim, burada mevcut. Eğitimle beraber öğretim de bizim olmazsa olmazlarımız.
Ki akademik başarı şartımız zaten
çünkü
ortada.
Çünkü çocuklarımız Bizim fanusu yetişmiyor.
Tabii.
Bir sosyal ortam içerisinde yetişiyorlar. Yarın bu sosyal ortam içerisinde diğer insanlarla iletişim halinde olacaklar.
Kesinlikle.
Yani Necip Fazıl'ın dediği gibi bir adam lazım olduğu zaman
evet.
Öne kim çıkacak? Özel Hacı Badem'den çıkan öğrenciler çıkacak.
İnşallah.
Öne.
İnşallah. Çok güzel.
Diyoruz.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e. Yusuf Bey okul öncesinde attığımız tohumları okul hayatına başladıklarında da yeşermeleri için, sağlıklı büyümeleri için, güzel birer fidan olabilmeleri için Acıbadem Koleji ile bu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Tamamlamaya çalışıyoruz diye okul hayatına atıldıklarında çocukların yanlarında olduklarını, Multibem eğitim sisteminin bir farklı versiyonunda tamamlayıcı olarak orada devam ettirdiklerini bize özetlemeye çalıştılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz eğitim, teşekkür ederiz.
Eğitim her şeydir hocam.
Evet.
Esasında çünkü Çin atasözünde de bu söyleniyor. 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin diye. İnsan yetiştirmenin de hocam acizane bizim de bu radyo programlarında misafir ettiğimiz kendi tecrübelerimize de dayanarak, konuklarımızın tecrübelerine de dayanarak eğitim diyorsanız ya okulunuz olacak ya da yurdunuz olacak. Bu iki temel şey en önemli iki ana unsur. İnşallah okulculuk noktasında hem okul öncesinde hem okul döneminde ciddi bir adım atılmış. İnsanı yaşadığı hayattan koparmayan, onu esas buluşması gereken değerlerle buluşturan ve bunun içinde 21. yüzyılda gerekli yöntem, teknikler nelerse bunların tamamını kullanma noktasında ciddi arayışları olan bir kuruluş Boğaziçi Eğitim Kurumları. Biz tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarının devamını dinliyoruz. Biz de inşallah Yusuf Bey'den bir program daha söz alacağız ama ilerleyen zamanlarda orada da özellikle materyal geliştirme ve eğitimcinin eğitimi noktasında da çalışmaları var Boğaziçi Eğitim Kurumları'nın. Bunları da bizlerle paylaşmalarını,
İnşallah.
İyi örnekler adı altında paylaşmalarını arzu ediyoruz. Efendim sağlıcakla kalın, hayırlı haftalarınız olsun. Yeni bir programda karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.